Bizden Söylemesi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'den Bizden Söylemesi programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bizden Söylemesi programı ekibi olarak güzel, huzurlu bir gün geçirmenizi diliyor. Sesimizin ulaştığı her yere sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yeni bir haftada, yeni bir günde eğitimci yazar sevgili Alişan Kapaklıkaya ile huzurlarınızdayız. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden, uygulama marketinden, cep telefonu veya tabletinize indirdiğiniz TRT TV uygulamasından dinleyebilirsiniz. Ayrıca sorularınızı sosyal medya hesaplarımızdan bizlere iletebilirsiniz. E-posta adresimiz bizdensoylemesi@trt.net.tr, Facebook adresimiz facebook.com/bizdensoylemesi, Instagram adresimiz instagram.com/bizdensoylemesi. Alişan Kapaklıkaya ile birlikte sorularınızı bekliyoruz. Bu arada Alişan hocamın sayfasından da kendisine ulaşabilirsiniz. Oradan soruları sorabilirsiniz.
Evet. A Kapaklıkaya diye yazınca Instagram'dan, Face'den Alişan Kapaklıkaya diye. Zaten takipçi sayısı yüksek olduğu için taklitleri pek olmaz herhalde.
Evet.
Oradan yazabilirler. Ben bütün mesajları okuyup hepsine cevap veririm. Sadece şunlara cevap vermiyorum. Size bir soru sorabilir miyim? Bence doğrudan soruyu sor.
Efendim, teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar, programı hazırlayan ve sunan ben Mustafa Çamlıca. Sevgili dinleyicilerimiz, sevdiklerinize bilakis çevrenizdeki bekarlara haber verin. Çünkü daha çok onları ilgilendiren önemli bir konuyu, evliliği konuşacağız. Efendim, bu haftaki programımızın konusu günümüzde gençler neden evlenemiyor veya evlenmiyor? Evlenmeyi istememe, evliliği erteleme nedenleri. Hayatınızdaki sorunların çözümü çok yakınınızda ve çok basit olabilir bizden söylemesi.
Sizden de dinlemesi.
Evet.
Ben önce seni dinleyeyim. Bak, bu program etkili bir program. Dedin ya, etrafınızdaki bekarlara haber verin.
Evet.
Mustafa'cığım, ben sana haber veriyorum. Bak, böyle bir program var. Tamam mı?
Tamam hocam. Tabii ben de bekarlar kervanında olduğum için.
Ben konferansta ne yapıyorum biliyor musun? Mesela sunucu eğer bekarsa, ben diyorum ki sahnede diyelim 500 kişi var, 1000 kişi var. Mahallenizde münasip biri var mı diyorum. Yok mu bu çocuğa göre diyorum. Şimdi sevgili dinleyiciler, size de söylüyorum. Ülkenizde münasip biri var mı Mustafa?
Hocam, utandırdınız beni.
Şimdi dıştan öyle derler, içten de seviniyorlardır ha. Hoca beni işte duyurdu bütün dünyaya diye. Kefil olmasam duyurmam valla.
Teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Allah razı olsun.
Eğer bulursan istemeye giderim, söyleyeyim sana.
Tamam, aracı olursunuz. Hocam biraz...
Niye evlenemiyorlar, öyle mi?
Evet.
Tamam, en doğru yere soralım. Şimdi sen bekarsın, niye evlenemiyorsun?
Eyvah hocam.
Evet.
Çok zor bir soru sordun.
Tamam, en gerçeği bunun cevabı sende. Sen niye evlenmedin, niye evlenemiyorsun?
Hocam, buyurun. Şimdi bunun çeşitli sebepleri var. Özel durumlar desek.
Nasıl özel durumlar?
Yani maddiyat işin içine girer. Evet. İşte karakteristik özellikleri Karan, bulamama
tamam,
girer.
Sponsor bulacağız, zengin bulacağız, çeyizini alacağız.
Tamam hocam, o zaman olur. Onları sonra konuşuruz hocam. Hocam, ben biraz resmi bilgiler vererek bir soru sormak istiyorum. Türkiye'de evlenme yaşı gittikçe yükseliyor dedik. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde 2013 yılında erkeklerde 27,3, kadınlarda da 24,1 olan ortalama evlilik yaşı 2017'de erkeklerde 27,7'ye, kadınlarda ise 24,6'ya çıkmış. Türkiye'de son 5 yılda ortalama evlilik yaşı erkeklerde 0,4, kadınlarda 0,5 yaş yükselmiş. Erkekler 27,7, 28 diyelim. Kadınlar da 24,6, 25 yaşında evleniyor artık. Hani bir tarafta evlenmek istemeyen gençler var, diğer tarafta evlenmek istiyorum ama evlenemiyorum diyen gençler var. Gençler neden evlenmek istemiyor? Evliliklerin sürekli geç yaşlara ertelenmesinin sebepleri sizce nelerdir?
Evet, benim de gözlemim böyle. İnsanlar evlenmek istemiyorlar ya da evlenemiyorlar. Sebebi benim kanaatime göre şu. Kendi ana babaların evliliklerine bakıyorlar. Ne buluyorlar ki, niye evlensinler? Bana gelen mesajlardan, maillerden, sosyal medyadan yazılanlardan ve telefon görüşmelerinden ve de birebir yaptığım danışmanlıklardan görüyorum ki İnsanlar etraflarındaki olumsuz örneklerden çok etkileniyorlar. Ben de evlenirsem böyle mi olacağım korkusu yaşıyorlar. Birçok genç kız ben asla babam gibi biriyle evlenmem der. Babasının annesine yaptığı zulümleri, gerek psikolojik gerek fiziksel şiddetleri görür. İlgisizliği, sevgisizliği, onu aldattığını, kandırdığını, ilgilenmediğini görür. Ben asla babam gibi birisiyle evlenmem der ve ne garip, gidip aynı babası gibi birisiyle evlenir. Delikanlılarda da mesela ben asla annem gibi biriyle evlenmem. Babama şöyle ilgi göstermiyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Ev işi yapacağım diye sevgiyi yaşayamıyor, dile getiremiyor. Başkasını memnun edeceğim diye evi pırıl pırıl yapıyor. Babam geldiğinde dağınık oluyor gibi. Gören bir delikanlı da ben asla annem gibi evlenmem der ve ne garip, gidip anası gibi birisiyle evlenir. Bu niye böyle olur?
Evet.
Şimdi olumsuz örnekler, yaşadığımız olumsuz örnekler evliliği engelleyebilir. 2. Maddi sıkıntılar, maddi zorluklar kişinin evlenmesini geciktirebilir. Çünkü insanlar evlenirken öncelikle şunu düşünüyorlar. 1. Kaç bilezik takacak? Mobilya nasıl alınacak? Bütün beyaz eşyası tam olacak. Filan semtte ev olacak. Ayrı ev döşenecek. Ev alınacak, mümkünse iyi yerden kiralanacak. Arabası olursa iyi olacak. İşi, bunları soruyorlar.
İstekler evet, çok fazla.
İstekler çok fazla. İmkanlar kısıtlı olursa. İsteğin senin 10 metre ama elindeki ipin ya da imkanın 3 metre ise 7 metrelik açığı nasıl kapatacaksın? Dolayısıyla sebeplerin bir tanesi bu olabilir diye düşünüyorum, gözlemliyorum.
Evet.
Bir diğeri, insanlar geç büyüyorlar. Bak, bedenleri büyüyor ama hayata atılmakta geç kalıyorlar. Niye? Şimdi ben 62 doğumluyum. O yıllarda okumak çok böyle şeydi, yaygın değildi. Nüfusun çoğunluğu köylerdeydi. İnsanlar çiftçilikle, ziraatla uğraşırlardı. Böyle biraz el er düzgün birini bulup ortaokula götürüp onu öğretmen, polis yaparlarmış önceden. Sonra okumayan ana babalarımız, ama biz okumadık, rezillik çekiyoruz, çocuklarımız okusun, sırtını devlete dayasın, kurtulsun diye başladılar çocuklarını okutmaya. Köyde okul, ortaokul, lise yoksa hadi, başladılar şehirlere taşınmaya, ilçelere, sonra büyük şehirlere. Sonuç ne oldu? Benim çocukluğumda şehir nüfus oranı %20, köyler, kırsal kesim %80 iken bugün şehirleşme oranı %90, kırsal kesim %10'a düştü. Tamamen değişti. İnsanlar şehirlerin etrafında toplandılar ve gecekondular oldu ve şehirlerde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Trafikten tut da,
evet,
altyapısına kadar, park alanından tut da, ne bileyim işte sosyalleşmesine kadar birçok sıkıntılar yaşanıyor. Ve bu neyi getirdi? İnsanlar okuyacağız diye okuyor. Şimdi ilkokulu, hadi ortaokul, lise. Sonra 2-3 tane dershaneler başladı gitmeler. Ondan sonra üniversiteye gidiyor. Bu defa bölümünü sevmiyor. Hadi üniversiteyi de bitireyim. Hadi yüksek lisans yapayım. Bir bakıyorsun yaş oluyor 25. Hayata dair hiçbir şey yok. Kusura bakmayalım bu konuda. Bizim okullarımızda hayata dair bir şey yoktur. Hep böyle geçmişte olan. Ya mesela İslam tarihinde Hazreti Muhammed, Asr-ı Saadet, sahabe, bunlar, Kur'an-ı Kerim, geçmiş peygamberler anlatılır. Geçmiş peygamberlerin kıssaları, kendi çocuklarıyla olan ilişkileri anlatılır da bizim bugün cemaatin kendi çocuklarıyla ilişkilerine olan çözümler anlatılmaz. Niye? Takılıp kalmışızdır eğitimde. Ya da tarihte Kanuni şöyle yaptı da, işte ondan sonra Yavuz böyle yaptı da, Fatih böyle fethetti de diyen, anlatan kişiler hemen yanındaki eşinin kalbini fethetmeyi nedense beceremiyorlar. Yani bunu anlatan bir öğretmen, büyük fetihleri anlatan öğretmen icabında kendi çocuğun beynine girmeyi, onu fethetmeyi beceremeyebiliyor. Bunları genellemiyorum. Evet. Ya da şanlı tarihimiz diye okullarda ders anlatıp biz 1960'lardan itibaren ailelerimizi Avrupa'ya gidip temizlik yapmalarıyla gurur duyar hale geldik. Bak, hayattan çok kopuk şeyler bunlar yani. O yüzden geçmişi öğrenip günümüzü bina edecekken biz okullarda çocuklarımızı geçmiş bilgiler altında boğduk ama hayata atıldıklarında hiçbir şey yapamadılar. Ben o yüzden diyorum. Yani Hürrem Sultan'ı tanıdım. Safiye Sultan'ı, Valide Sultan'ı, Hatice Sultan'ı, Kösem Sultan'ı, bir sürü sultan tanıdım. Nasıl aralarındaki entrikalar çözmüşler, bunları öğrendim. Ama ben evlendim. Eşim Sultan'ı hiç tanıyamadım, fark ettim. Peki ben niye okudum? Kadeş Anlaşması'nın su gibi ezberledim ben. Kardeşimle geçinemedikten sonra ne yapayım ben onu? O yüzden sebeplerin birisi de bu. Hayata atılmaya korkuyoruz. Bazı çocuklar okulu sevmeseler bile okul bitecek, hayata atılacağız diye korku yaşarlar. Hmm. Onun için bazı çocuklar, ben 34 yıllık öğretmenim, böyle çocuğun konuşmasından, yürüyüşünden, bakışından onun kodlarını çözebilirim. Çünkü hem Türkiye'yi gezdim, hem dünyayı gezdim, hem öğretmenim, hem bu alanda 10 tane kitap yazdım. Hem de çok kitap okudum. Yani kaç tane üniversiteden mezun oldum. Bunları anlatırken böyle bir şey bildiğimi anlatmak için değil, gözlemlediğimi anlatmak için ve öğrenmenin insanın cehaletini artırdığını vurgulamak için söylüyorum. Okudukça biliyor musunuz cehaletimiz artıyor.
Neden?
Çünkü bilmediklerimizin farkına varıyoruz.
Evet.
İnsan az şey bildi mi çok şey bildiğini zannediyor. Çok şey bildi mi Allah'ın ilminin yanında insanın ilminin sıfırlandığını görüyorsunuz. Yani hiçbir şey kalmıyor. Önceden her şeyi bildiğinizi düşünüyorsunuz bilmezken. Ama bilince minik minik bin odalı bir diyelim sarayda bir küçücük odanın penceresinden baktığınızı fark ediyorsunuz yani. Ama sadece kendi odanızı dünya zannettiğiniz zaman her şeyi gördüğünüzü düşünebiliyorsunuz. İşte hayata atılmaya korkuyor çocuklarımız. Niye? Bilinmezlik var. Bilmiyorlar yani neyle karşılaşacağını bilmiyorlar. Bir de çevrede duydukları üst kattaki kavga sesleri ya da komşuların konuşmaları, şahit olduğu ortamlar çocukları ürkütüyor. Bir diğeri, ben medyanın olumsuz örneklerinin gençlerimizi mahvettiğine inanıyorum. Çünkü bazen en güzel sanatçılarımız, en güzel artistlerimiz böyle televizyon dizilerinde bizim ahlakımıza aykırı, aile yapımıza ters birçok böyle reyting uyruna işler yapıyorlar. TRT'nin nezih kalma nedeni bir tanesi de bu, biliyor musunuz?
Evet.
Bu yollara girmiyor ya. Benim gözümde çok nezih. Bir bakıyorsunuz reyting uğruna ne kurgular yapılıyor. Ne böyle sahte ilişkiler yaşatılıyor. Yazılan senaryolara bakıyorum. Bazen diyorum bunların kişiliği mi bozuk acaba ya? Bunların ailesi mi yok? Yani ailenin gereksiz olduğu, böyle çok da gerekli olmadığı, entrikaların baş tacı oldu, aldatmaların gayet normal gösterildiği, yani boşanmaların çok kolay olduğu, evliliğin sıkıcı olduğuna dair hem görsel, hem işitsel, hem dokunsal olarak senaristler çünkü güçlü hikayeler yazıyorlar. Çok güzel içine çatışma koyuyorlar, merak uyandırıyorlar. Bak merak uyandırıyorlar ve insanlar diziler bittiği zaman önümüzdeki hafta en kadar merakla bekliyorlar. Bir de dizi bittiği zaman fragmanını gösteriyor önümüzdeki haftanın. Bütün merakımız o dizide böyle saplanıp kalıyor. Bak burada TRT olarak bize de büyük sorumluluklar düşüyor. Biz bu yanlışlıkları görüp daha doğrusunu daha güzel yapmakla mükellefiz.
Evet.
Madem ki biz hani milli manevi değerlerimizi, toplumsal dokumuzu korumak, geliştirmek istiyoruz. Madem cumhuriyetimizi, demokrasimizi yaşatmak istiyoruz. Madem Atatürk'ün dediği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirerek böyle güçlü bir toplum bina etmek istiyoruz. Bu sorumluluğumuzu da biz TRT olarak yerine getirmek durumundayız yani biz kendimiz de.
Hı hı.
Bunu kendi nefsime söylüyorum bu programda. Dinleyicilerimizi burada sıkma hakkım olamaz. Çünkü bize 35 dakika, 40 dakika, 45 dakika vakit ayırıyorlar. Ve dünyanın neresinde bilmiyoruz. Kim bilir kaç dinleyicimizin ruhuna dokunuyoruz. Kim bilir kaç kişi bizi gözyaşları içinde dinliyor. Kim bilir kaç kişi ah burada olsa da şöyle dinlesek yüz yüze şu programı diye iç geçiriyor.
Evet.
Onun için buradan şunu da duyuralım. Yapılan organizasyonlarla dünyanın neresinde olursa olsun yurttaş, soydaşlarımızın, vatandaşlarımızın bulunduğu yerlere, seminer ve konferanslara da gidebiliyoruz. Yani orada da gidip bu çalışmaları yapabiliyoruz. İşte gençleri korkutan, ya anam babam gibi ben de mutsuz olursam, ya beklediğim gibi çıkmazsa, biliyor musunuz korkudur bunlar. Eğer bizler, hani gençler neden evlenmekten korkuyor
evet.
dedin ya, korkularımızı dinleyip onlardan uzaklaşırsak, o korkular bizim hayatımızı işgal ederler. Bu sadece evlilikle ilgili değil. Bu sınav, üniversite sınavıyla ilgili de böyledir. KPSS ile de böyledir. Ehliyet sınavı da böyledir. Bir sınav olabilir. Bir girişimcilik olabilir. Yeni bir mahalle değiştirme, ev değiştirme, iş değiştirme, kurum değiştirme. Her şey olabilir bu. korkularımız yapılan araştırmalarda sadece %5 oranında gerçekleşiyormuş. %95 oranında korktuğumuz şeyler, endişe ettiğimiz şeyler gerçekleşmiyormuş.
Ama biz ne yapıyoruz? Büyütüyoruz. Pireyi deve yapıyoruz.
Ediyorlar. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bak çözümler de söyleyelim burada. Hani biz sadece sorunları dile getirmek kolay oluyor. Çözümler için bizim her hafta konuya uygun örnekler vermemiz gerekiyor.
Evet.
Bakın korku, kaygı, endişe, üzüntü, merak, birçok olumsuz duygu sayacağım şimdi. Geçmişe takılma, incinmişlik, acılar. Hani bunları hak etmediğimiz dediğimiz duygular ya, bizi üzmesini istemediğimiz duygular. Bu duygular, bunları ben bir beyin eğitmeni olarak söylüyorum. Yani gözlem olarak değil. Bunun ilmini yaptım. Bunun NLP uygulamaları yaptım. Bunun bir sürü beyin kodları üzerine çalıştım. Şöyle bir şey gözlemledim. Eğer bu korkular, olumsuz duygular, kaygılar vücudumuzun dışında olursa, diyelim 1 metre 2 metre dışında tutabilirsek, onlar bizim esirimizdirler. Suçlular dışarıda olursa özgür insanlar korkup kendini eve hapseder. Caniler, katiller mesela örnek veriyorum. Eğer biz o suçluları, canileri, katilleri alıp hapse atarsak normal insanlar özgürleşirler. Rahat rahat huzurlu bir şekilde gezerler değil mi? Öbür türlü eve kapanmak durumunda kalırlar. Korkular vücudun dış, tam tersidir. Dışında kalırsa, böyle 1 metre 2 metre uzağımızda kalırsa etrafımızda, bize asla zarar veremezler. Onlar bizim esirimizdirler. Ama biz ne zaman onların vücudumuza girmesine izin verirsek, mesela beynimizi, yüreğimizi, ruhumuza girmesine izin verirsek, onlar bizi işgal ederler ve vampir gibi içimizi kemirmeye başlarlar. Kafamıza başlar. Ben bunu hak etmemiştim. Ya ben bunu istemiyordum. Aslında ben çok üzüldüm. Ya da ruhumuzu kemirmeye başlar. Ne kadar incitti beni, ne kadar aşağılayıcı. Ben bundan kurtulamıyorum. Bak, vampir gibi kemirmeye başlarlar. İşte ya pazara gittiğiniz zaman, markete gittiğim zaman tezgahlarda o kadar çok sebze, meyve, yiyecek, içecek vardır ki sen onları almazsan hiçbiri nasıl senin olmuyorsa, yani bu olumsuzluk pazarında tezgahlarda duran kaygıydı, korkuydu, endişeydi, meraktı, geçmişe takılmaktı, affedememekti, öfkeydi, kindi, nefretti, neyse bunlar, üzüntüydü ve bunları alıp vücuduna koymazsan onlar sana asla zarar vermezler. O yüzden sevgili dinleyiciler, mesela diyorlar sen kızını kaybettin. Ya sen hala ayaktasın, hiç böyle yıkılmadın. Bir bakıyor sen sahnelerde dimdik duruyorsun, bunu nasıl başarıyorsun? Ben de diyorum ki benim kızımı kaybettiğimi nasıl söylüyorsunuz yani? Benim kızım 30 yaşında, 3 çocuğum var. Şimdi Allah bana 3 evlat verdi. Hamd ettim, şükrettim. Birisini geri çağırdı yanına. Ona da şükrettim. Yani ben Zuhal gibi bir evlatla, yani onu 30 yaşında kaybettiğim için üzülmek yerine onunla 30 yıl beraber yaşadığım için Allah'a şükrediyorum. Beni geliştirdi, bana senin son kullanma tarihin kaç diye bir soru sordu. Benim ufkumu açtı bu soru. Dünkü güneşle bugünkü çamaşırlar kurutulmuyor baba. Sen insanlara taze şeyler anlatıyor musun yoksa 50 yıl öncesinde mi kalıyorsun dedi bana. Şimdi ne var ortada? Üzüntü var. Evet, içim yanıyor. Tabii ki üzülüyorum. Tabii ki o kadar özlüyorum ki. Yani her şeyde onu görüyorum. Ama ben onun, o üzüntünün, içimin yangının beni işgal etmesine izin verirsem, Allah'ın benden aldığı kızımın yerine verdiği yüzlerce, binlerce evlada ulaşamam ki. Ben bugün diyelim Avrupa'nın bir ülkesine gittiğim zaman veya işte diyelim Erzurum'a, Şırnak'a, İstanbul'a ülkemi geziyorum. 80 ile gittim bugüne kadar. Ve oradaki gençlerin kalbine dokunamam ki ben içimdeki yangından.
Evet.
Dolayısıyla Rabbimin bana bundan nasıl bir ders verdiğini düşünüp ona odaklandığım zaman büyük büyük nimetler görüyorum yani. Mesela diyor neresi olumlu olabilir, nimet olur? Ya benim kızım kanserden vefat etti. Ben bunu sahnede anlatırken bazen dayanamayıp hüngür hüngür ağlıyorum. Belki de diyorum, yani şimdi olumlu düşünüyorum. Ne olacak biliyor musunuz? İnsanlar bakacaklar ya, bu kanser böyle ailelerin hayatını mahvediyor. Birisi diyecek ya bunun çaresini bulayım. Belki de bir kamuoyu oluşacak. Bir toplumsal bilinç oluşacak. Ve bir insanın hani Allah'a gitmesiyle belki de birçok çocuk kurtulacak bundan yani. Anlatabildim mi? İşte evlilikte de ben diyorum ki bizim çocuklarımıza bir şeyi anlatmak, ikna etmek yerine biz mutlu bir evlilik modeli olursak gençlerimiz evlenmek için can atarlar diye düşünüyorum.
İyi günde, kötü günde. Buna en güzel örnek de aslında sizin damadınız. Öyle
evet,
değil mi?
Evet. Benim damadım şey demişti. Yani benim kızımla daha konuşmaya başlarlarken, daha yeni başlamışlardı, tanışırlarken kızımın kanser olduğunu öğrendik. O zaman şey dediler. Şimdi bu bırakır. Niye dedim? Kızının kanser olduğunu öğrendi dediler. Çocuk bunu bekler mi? Damadım kızıma ne dedi biliyor musunuz? Zuhal dedi, ben seni yüzünün güzelliği için değil sadece, iyiliğin için, sağlığın için değil. Ya ben senin yüreğinin güzelliğini sevdim dedi. Ben her şartta senin yanında olacağım dedi. Ve evlendiler. Kızım tabii tedavi sürecinde bir ara toparladı. Doktor evlenebilirsiniz dedi. 4,5 yıl evli kaldılar. Evlendiği güne kadar böyle gözünün içine baktı. Yani hakiki sevgi demek o.
Hocam 10 numara adam denir ya.
Evet.
Adamın dibi denir ya.
Aynen öyle.
İşte damadınız öyle bir insanmış. Evet.
Benim kızım da vasiyet etti. Ben dedi gideceğim. Hani senden ayrılacağım bu 2 kere 2 4. Biliyordu bunu. Vasiyetim dedi ben öldükten sonra sen evleneceksin dedi bak. Evlenmeni istiyorum dedi. Yani bir 2 yıl kadar damat bekledi. Ondan sonra bize de söyledi evlendi.
Evet.
Allah mesut etsin.
Amin. Hayatın seyri böyle.
Evet hayatını daha da kolaylaştırsın, evet. Güzelleştirsin.
Allah
inşallah.
Da sizlere sabır ihsan eylesin. İnşallah
çok teşekkür
cennette
ederim.
Buluştursun.
Sen şimdi benim ölmemi mi istiyorsun yani önce?
Hocam Allah hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Daha sizin de çok programımız var.
İşte böyle bazen hani hayata esprili bakmak da gerekiyor.
Tabii ki.
Yani hep böyle olumsuz. Hani diyorlar ya bazen. Ya biz seni dinledik çok ağladık. Pantolon videonu seyrettik. Geçen haftaki programlardan birinde de belki konuşmuştuk. Çok ağladık. Ben de diyorum ki yahu ben komik bir adamım ama o öyle bir yayıldı ki WhatsApp gruplarında, işte Facebook'ta, sosyal medyada, programlarda, programlar onu alıp konu ettiler sürekli. Yani yorumlar yaptılar onun üzerine. Kimisi doğru olup olmadığını düşündü. Kimisi acaba kurgum diye düşündü. Benim rahmetli kızım şey derdi, elini kalbine koyup baba şimdi dinleyicilerim bunu tahmin etsin. Elimi şu anda sağ elimi kalbimin üstüne koydum. Kızım öyle yapardı. Bir söz bizim neremizden çıkarsa karşıdakinin orasında yer bulur derdi. Evet, kalbimizden çıkan bir söz karşıdakinin kalbinde yer bulurken bizim kendimizin dahi inanmadığı bir söz karşıya asla tesir etmez derdi. Evet. Ben o yüzden bu programda hani bizden söylemesi programında aslında yaşadıklarımızı anlatmaya çalışıyor. Bizden söylemesi değil yani bu programımız o sözden daha ileri. Bizden yaşaması, paylaşması,
evet.
Bizden göstermesi, konuşması, hissetmesi. O yüzden gerçek olduğumuz sürece size dokunabiliriz. Dinleyicilerimiz bizim samimiyetimize inandıkları sürece kulağını bize
evet,
verirler.
Evet.
Kulağını vermezler, yüreğini verirler. Yoksa laf olsun
doğru.
Diye geçerler yani.
Tabii. Hocam modern hayat, modernite bizi biraz bozdu mu? Yani istediğimiz her şeye ulaşabiliyoruz. İmkanlar çok fazla. Herkes sosyal medyada sürekli mutlu fotoğraflar, mutlu görüntüler, sürekli bir paylaşım yapıyorlar. Geçenlerde de bununla ilgili bir röportaj vardı. Sokaktaki vatandaşa soruyorlar. Birisi bakanlığa hatta Cumhurbaşkanlığına bir yazı göndermiş. Devlet bekarlara evlendirme sitesi açsın diye. Vatandaşa soruyorlar bu olur mu olmaz mı? Kimisi olur diyor, kimisi olmaz diyor. Fakat vatandaşların söylediği genelde şu. İnsanlar bekarların evlenmesine aracılık etmeli.
Evet.
Konu komşu, akraba, dostlar. Bu olmazsa gençler evlenemez. Hemen benim aklıma da şu geldi. Allah-u Teala ayeti kerimede buyuruyor ki içinizdeki bekarları evlendirin.
Evlendirin. Evet.
Burada şimdi şöyle demiyor. Ey bekarlar evlenin demiyor.
Evet.
İçinizdeki bekarları evlendirin. Kime söylüyor? Anne babaya, akrabaya, komşuya, dostlara bunlara söylüyor. Toplumun bu konuda neler yapması lazım?
Yani ben bu ayeti hemen şöyle anladım. Yani ayeti. Ey Alişan bak program yaptım. Bekar Mustafa'yı evlendir. Tamam duyduk işte. Ben bak ne dedim? Mahallenizde münasip bir varsa demiyorum. Ülkenizde varsa, bulunduğunuz ülkede, kıtada varsa, bulunduğunuz kıtada varsa biz uçağa
atlar gideriz diyorsunuz.
Ben ayetin gerekenini söyledim yani.
Vazife üstünüzden düştü diyorsunuz.
Düşmedi. Seni evlendireceğim. Bu program süresi bitinceye kadar yani ne kadar sürer bilmiyorum. Belki çok severseniz 1 yıl sürer. Sevmezseniz belki 3 ayda biter bilemiyorum. Ama ben Mustafa'yı evlendirmeden bu programı bitirmeye niyetli değilim onu söyleyeyim.
Sağ olun hocam çok teşekkürler.
Ya biz seninle televizyon programı yapalım. Ne kadar yakışıklı olduğunu kimse görmüyor.
İnşallah yapalım.
Tamam ben fotoğraf çekerim de sayfamda paylaşayım. Ondan sonra genç kızlar desin hocam.
İltifatınız için teşekkür ederim hocam.
Geçen ne yaptım ben biliyor musunuz? Böyle oğlumla bir fotoğraf paylaştım.
Evet.
Bir genç kız yazmış. Hocam oğlunuz bekar mı? Gelininiz olabilirim ya. Vay. Şimdi sen toplum bozuldun mu dedin ya. Öyle dedin de bir şey söyledin. Hayır bozulmadı. Bence iyiye gidiyor. Niye biliyor musunuz? Şimdi ben bunu evde paylaştım. Öyle bir mesaj gelmiş dedim. Eşim dedi nasıl söyleyeyim. Şimdi düşün eşim hafız. Kur'an kursunda büyümüş. Ben de İmam Hatip mezunuyum. Nasıl büyüdü? Caiz değil. Hiçbir şey caiz değil diyor. Bakma, konuşma. İşte gözüne ateş girer. İşte bilmem. Bak böyle büyüdü. Medenice konuşmayı bilemedik. Sonra ne oldu? O kızın attığı mesaj benim çok hoşuma gitti. Doğrusunu istersen. Demek kendiyle barışık. Demek ki kendini seviyor. Bir belki tanışmak var, özgüven var. Bu güzel bir şey.
Güzel.
Kalkıp da bu yılışmak, askıntı olmak anlamına gelmiyor. İşte illa beni alın geliniz olayım demiyor. Geliniz olabilirim. Hani Allah ne kısmet açar bilmiyorum. Tabii benim oğlumun sevdiği var. Ayrıca hani konuştuğu, görüştüğü biri var.
Çok güzel.
O yüzden çok ona şey yapamadım yani. Yoksa bekar olsaydı belki derdim buluşun tanışın. Şunu söyleyeceğim. Toplum bozulmadı. Toplum bana göre biraz bazı yönlerden bozuk kısımlar düzelmeye başladı. Mesela ana babanın sözünden çıkılmaz. Şimdi programımıza uygun mudur bilmiyorum. Yazıyor hocam. Ben ilkokuldayken abimin tacizine uğradım. Bunu kimseye söyleyemedim. Bir gün dayanamadım. Söyleyemedim. Kağıda yazdım anneme verdim. İşte dediler kimseye söyleme. Bak şimdi bu aile içindeki kol kırılır, yen içinde kalır düşüncesi kadar saçma sapan bir şey olamaz.
Evet.
Kol kırılıp yen içinde kalırsa kangren olur. Kol kırılıp çıkar, doktora götür, tamir et de geri düzelsin yani. Anlatabildim mi?
Böyle dile getirilemeyen o kadar hikaye var ki hocam.
Ya işte bu hikayeler benim içimi çok kan ağlatıyor. Bazen uykusuz kalıyorum, bazen geceleri uykum gelmiyor. Kendi çocuklarıma bakıyorum. Çok güzel ahlaklı çocuklarım var. İnsanların duasıdır bu. Allah'ın bana bir lütfudur. Çok saygılılar, terbiyeliler. Şimdi onlarla iletişime bakıyorum. Biz onlara yetmekte zorluk yaşıyoruz. Bizim çocuklarımız bambaşka bir dünyanın içine doğdular. Bak 3 yaşındaki çocuk okuma yazma bilmeden açıyor YouTube kanalını değil mi? Telefonda.
Evet.
Ya her şeyi biliyor. Eve yeni bir telefon alındığında 5 yaşındaki çocuk onun bütün özelliklerini biliyor. Ana baba telefonu açamadığı zaman, bir ayar yapamadığı zaman 7 yaşındaki çocuğa diyor şunu bir ayarla diyor. Bak bunlar güzel gelişmeler. Tabii bu neyi de getiriyor beraberinde? Yanlış yapma özgürlüğünü de getiriyor. Yani çok fazlalaştırıyor. Eskiden geleneklerimiz, örfümüz, adetimiz bizim hani mevcuttur, muhafazakar diyoruz ya. O muhafazakarlığımızı koruyordu. Ben muhafazakarlığımızın manevi anlamda, ahlaki anlamda, böyle merhamet, sevgi, şefkat anlamında korunması gerektiğini ama birçok yönden terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Mesela biz nasıl büyüdük? İcat çıkartma. Böyle büyüdük bak. Eski köye yeni adet mi getireceksin? İcat çıkartma. Otur oturduğun yerde sana mı kalmış? Ya keşke icat çıkarsaymışız. Bak bugün... Evet. Bizim gibi ülkeleri icat çıkarma diye eğitimlerimizi ezbere yönlendiren ülkeler çıkardıkları icatlarla icat çıkarma diye ülkelerin semalarından bombalar yağdırıyorlar. Ve çocuklar ölüyor. Keşke biz de o gelen bombalara dur diyecek icatlar çıkarsaydık.
Değil mi?
Ya onun için biz zaten şöyle düşünüyorum ben küresel güçler toplumların sadece sadık tüketici kullar olmalarını istiyorlar. Başka bir şey istemiyorlar. Bazen hani Türkiye'nin sesi yükseliyor ya. Böyle sesimiz yükseliyor.
Evet.
Yani devlet sesini yükseltiyor. Başkanımız diyor ki dünya 5'ten büyüktür diyor ya. Niye? 5 tane ülke bütün dünya ülkelerini sömürmeye kalkıyorlar. Teknolojik anlamda onları işgal etmeye kalkıyorlar. Silah satıyorlar. Sattıkları silahları ülkeler birbirine düşürüyorlar. Ve sonuç ne oluyor? Kan revan içinde bir dünya çıkıyor. Dünya atmosferi sevgiyi, huzuru, barışı özledi ya. Keşke biz icat çıkarsa havadaki mesela hani radar kuruyoruz ya. Hız yapanları yakalıyor, durduruyor. Veya uzaydaki yabancı cisimleri tespit ediyor. Keşke biz de şöyle bir icat çıkarsa uzaya atılan her kurşunu anında eriten, her bombayı anında yok eden icat niye çıkarmayalım biz de? Biz de onları icat çıkaralım. Evet. Bu bir örnekti. İcat çıkartma. Hayır kardeşim, icat çıkart ya. İyi şeyler, iyi icatlar evet. çıkart diye düşünüyorum. Evet. Aile konusunu çok geniş ya. Ben böyle tıkış tıkış yerine böyle dallandırıp budaklandırarak gitmeyi daha uygun görüyorum. Hem sohbet evet. ediyoruz.
Tabii tabii. Daha keyifli oluyor.
Evet. Yani. Ben kapatırken süremizi aşmak istemiyorum. Dinleyicilerimizden şunu rica ediyorum. Sosyal medya hesaplarımızdan bize kendilerini haberdar etsinler.
Evet.
Haber verin kendinizi. Neler yaşıyorsunuz? Neler istiyorsunuz? Nelere ihtiyacınız var? Biz programı sizinle birlikte yapıyoruz. Birlikte devam ettireceğiz. Yani bizim doğrularımız size uymayabilir. Sizin hangi doğrulara, hangi çözümlere, hangi ilaçlara ihtiyacınız var? Bunları bize bildirmenizi istiyoruz. Biz de gidip bilgi marketinden, sevgi çarşısından, işte çözüm çarşısından bunları toplayıp size getirip sunmak istiyoruz.
Biz. İnşallah. Hocam ben sohbetinizden çok keyif aldım. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. İnşallah haftaya başka bir konuyla evet. yeniden buluşacağız.
Çok teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sevgili dinleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Bizden söylemesinde eğitimci yazar sevgili Alişan Kapaklıkaya'yla günümüzde gençler neden evlenemiyor veya evlenmiyor? Evlenmeyi istememe, evliliği erteleme nedenlerini konuştuk. İnşallah haftaya başka bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Bizden söylemesi.